esaretten hürriyete. Ben ölüp de tabutuma konduğum zaman ayrılık, ayrılık. Kabre konunca da veda, veda deme. Çünkü ölüm benim için kederlenecek değil, sevinilecek bir şeydir. Ne mutlu o kimseye ki ölmeden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır. Hazreti Mevlana. Esaretten hürriyete. Bir tacirin kafesinde mahpus güzel bir papağanı vardı ki onu çok seviyordu. Bir gün tacir Hindistan tarafına ticaret için hazırlığa başladı ve cömertliği sebebiyle de hizmetkarlarının arzularını sorarak onlardan siparişler aldı. Bu arada çok sevdiği papağanına da "Sana Hindistan'dan ne getireyim?" diye sordu. Papağan, "Oradaki papağanlara benim halimden bahset ve selamımı arz et," dedi. Mahpus papağan hal lisanı ile Hindistan'daki papağanlara şu feryadını duyurmak istiyordu. "Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Sizlere selam göndererek sizden çare, yardım ve irşad edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Bu hal reva mıdır ki ben bir demir kafes içinde mahpus olayım, siz ise hürriyet içinde yeşil ormanların, güzel çiçeklerin ortasında abad olun. Ben burada hapiste, siz ise gülistandasınız. Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acıları ile çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Ey üstad papağanlar, sizler seher vakti çayırda feyiz şebnemlerinden demlenirken, lütfen bu zavallıyı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle yad eden Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar! Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken, ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şad, abad ve ihya etmek isterseniz, benim hatırama da lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için, bu kimsesiz, biçare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin. Papağanın isteğini de kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papağan gördü. Onlara seslenerek mahpus papağanın selamını söyledi. Mahpus papağanın hal lisanı ile gönderdiği bu selam, yani feryad-ı figan, Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu sözler karşısında titredi, titredi, düştü. Nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı, hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. "Bir canlının ölümüne sebep oldum. Günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabalığı vardı. Bu işi niye yaptım? Niçin o haberi verdim de biçareciyi ham sözümle yaktım, yandırdım?" dedi. Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağana anlattı. "Ey papağanım, söylediğime, söyleyeceğime hala pişmanım. Nedametten ellerimi ve parmaklarımı ısırıyorum. Lakin son pişmanlık neye yarar ki?" Sahibini dikkatle dinleyen mahpus papağan da tacirin sözleri biter bitmez arzu ettiği cevabı almış halde aynı Hindistan'daki papağan gibi titreyerek kafesin zeminine düştü ve kaskatı kesildi. Bu hali gören tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külahı çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yeğenini yakasını yırtarak feryat etmeye başladı. ''Ey güzel papağan, ey benim hoş sesli kuşum, ne oldu, neden bu hale geldin? Vay benim yoldaşım, eğer Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir kuşu olsaydı başka kuşlarla oyalanmazdı. Çünkü kuşu kendisi için bir neşe kaynağı, sohbet arkadaşı ve sırdaşıydı. Perişan bir halde ağlayıp inlemeye devam etti. Kah, veren Allah, alan Allah diyor. Kah mecaza saplanıyor, kah hakikate tırmanıyordu. Papağanının ayrılışıyla yanıp tutuşuyor, kendisine bir teselli menbaı arıyordu. Suçu diline izafe ediyor ve onu şöylece itham ediyordu. Ey dil, sen ölümlere sebep oldun. Bana çok zarar verdin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateş hem de harmansın. Bu ateşi harmana ne zamana dek salacaksın? Ey dil, şu canım senden şikayetçidir. O senin her dediğini yaptığı halde senin elinden neler çekiyor? Ey dil, bazen has kulların lisanı gibi tükenmez bir hazinesin ama bazen de el aman fasıkların zehirli lisanı gibi dermanı bulunmaz bir dert oluyorsun. Ey insafsız! Ey yılanı ininden, insanı dininden çıkaran! Bana hiç mi merhamet etmeyeceksin ki helakime kastedip yayını germişsin? Diyordu. Nihayet tacir bir müddet daha ağlayıp sızladıktan sonra ölü papağanı kafesten çıkardı. Gömmek için yer hazırlamaya başladı. İşte bu esnada ölü taklidi yapmakta olan papağan birden canlanıverdi. Uçtu, yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir kuşun yaptığı işe şaştı kaldı. Bununla beraber içini kemiren bir meraka kapılarak bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. Ey kuşum! Allah aşkına halini bana arz et. Hint'teki papağandan ne hal telakki ettin ki böyle bir hile yaptın, beni yaktın? Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma, dedi. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi. Haberini getirdiğin Hint papağanı bana sessiz hareketiyle mürşitlik yaptı. Nasihat etti. Yanan bağrıma sanki âb-ı hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesin mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de cahilleri de güzel namelerle mest eden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, aklını başına topla. Bu nameleri bırak. Sen de benim gibi öl de esaretten kurtul dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum. Papağan sözlerine şöyle devam etti. Ey efendi, ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere, vatanıma dönüyorum. Sen de benim gibi yaparsan, ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına, yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun. Çok yücelirsin. Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip kendi kendine şöyle dedi. Bana öğüt olarak bu yetişir. Gayrı ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir âb-ı hayat imiş. Hikayede geçen kafesteki papağan, beden yani nefs esaretine giren ruhu temsil eder. Hindistan'daki hürriyete gark olmuş, daldan dala uçan papağanlar ise dünya lezzetlerinden sıyrılmış, fanilik ve eşyanın esaretinden kurtulmuş ervah-ı mücerrede, yani Evliyaullah'ın ruhaniyetleridir. Hint'teki kuşların kafesteki mahpus kuşa talimatı, ölmeden evvel ölünüz, sırrına ittiba etmenin lüzumudur ki, kurtuluş ancak bu yolla mümkündür. Hazreti Mevlana, Kaddesallahu sırruh buyurur. Ölünüz ki, hakikat sabahına dirilesiniz. Hindistan'daki papağan, kafesteki mahpus papağana bu hususta adeta şöyle demiştir. Sen de öl. Yani tabii ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi iradenle ölmesini bil ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Çünkü kendi aslı ve hakikatiyle yaşamayan ve içindeki meknuz cevherden habersiz olan bir kimsenin hayatı, bir vücut kafesinde can çekişmekten başka bir şey değil de nedir? Gerçek hayat, nefisten ölmekle başlar. Zira bu ölüm, bizzat hayatın kendisidir. Bunun içindir ki Hazreti Mevlana buyurur. Can papağanının hikayesi de tacirin papağanının hikayesine benzer. Ey gafil, bu kuş gibi ölü ol ki kurtulasın. Dane gibi olursan seni kuşlar toplar. Gonca gibi olursan seni çoluk çocuk yolar. Daneni sakla, uzaklarda gizle. Goncanı sakla da damlarda ve duvar diplerinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın. Tevazu ve mahviyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne oldum delisi olarak haddini aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir tabasbusla, zararlı methü senada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Varlık kaydından kurtulmak içinse ya ölmek ya da ölü görünmek, yani ilahi emir ve nehilere gönülden bağlanıp onları itirazsız yerine getirmek icap eder. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tasavvufu, Hakk'ın seni senliğinden öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder. Zira kul, dünya kirlerinden kurtulup da Allah'ın lütfuna sığınarak ilahi nura gark olduğu zaman, o afetlere değil, afetler ona boyun eğer. Nitekim ilahi gazapla köpürüp de Allah düşmanlarını kahreden sular, Hazreti Nuh'a ve Hazreti Musa'ya yar olmuş ve Nemrud'un kalbinden ah dumanları çıkaran ateş de İbrahim aleyhisselama gülistan olmuştur. Bu oluşlar bir tesadüf değil, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan lütuf ve inayetinin tecellisini muhtevi mucizelerdir ki, daha nice hikmet ve ibretlerle lebaleptir. Diğer taraftan bu hakikatler, ilahi lütufların onlara layık olan sair kullara da aynı veya değişik şekillerde ikram edileceğini ifade eder. Ancak kula düşen benlikten, yani iblisi helak eden vasıftan kurtulup masivadan sıyrılarak yalnız Rabbine yönelmesi ve gönlünü onun zikriyle doldurmasıdır. Lakin bilmelidir ki zikir, dilin yalnızca lafzayı celali tekrarlaması değil, Allah Celle Celaluhu idrakiyle ilahi tecellinin bütün benliği kuşatıp kalpte yerini almasıdır. Zikre devam, kulu öyle bir dereceye ulaştırır ki, zikrin hakikati kalbin yaratılış gayesi ile birleşir. Kalp tamamen zikre mâkes olur. Zikrin hakikati harf, kelime ve sesten münezzehtir. Kalbin cevheri yani özü de ilahi ve rabbani olduğu için münezzeh bir latifedir. İki keyfiyet böylece eşyadan mücerret hale gelince birbirlerinin aynı olur, birleşirler. Bu noktada zikir bir mahfaza gibi kalbi kuşatır ve masivadan korur. Kalp zikirde yokluğa kavuşur. Zikredilenden yani Cenab-ı Hak'tan başka her şey silinir. Bu fena halidir. Fanilerin aradan çekilip bakinin kaldığı makamdır. İtminan halidir. Huzura vasıl oluştur. Rad suresinin 28. ayeti kerimesinde buyrulur. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikir ile itminana erer. Huzura kavuşur. Diğer bir ayeti kerimede de müminler ancak Allah zikredildiği zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. El-Enfal 2 buyrulur. Allah'ın nuru ile nurlanmış Allah dostlarının ukbadaki durumunu bildiren başka bir ayeti kerimede ise, bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yunus 62 buyrulur. Kafesteki kuşun bu işaretlerdeki ince sırrı anlayıp tatbik etmesi, kendisini ebedi hürriyet saadetine kavuşturdu. Gerçekten vücut, ruh için bir kafestir. Bu kafese bir değil, binlerce kuş girip çıkar. Giren kuşlar, nefsani kuvvetler, cismani hevesler ve şeytani vesveselerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavukluk edenler ve menfaati icabı insanı pohpohlayanlardır. Bu iki grubun her biri de insana türlü şeyler söyler. Kimi, senin asıl dostun benim der. Kimi, hayır, sana ancak ben yar ve yoldaş olabilirim der. Kimi, sen pek güzel birisin, cömertsin, iyilik sahibisin, bağışlayıcısın diye pohpohlar. Kimi, iki alem senin için yaratıldı. Bizler ancak senin kapında kul köleyiz sözleriyle yaltaklanırlar. Kimi, her söylediğine isabet buyurdunuz gibi ifadelerle riyakarlıkta bulunur. Bu ve benzeri durumlar uzayıp gider. Ne yazık ki insanlardan ten kafesinin meftunu, akılsız ve toy ruhlu olanlar bunlara kanar da kendini bir şey zannetmeye başlar. Zavallı bilmez ki bunlar içine yerleşmiş binbir şeytanın tehlikeli hileleridir. Çünkü bu dünya yaltaklanmaları ona aldananlar için başlangıçta lezzetli bir lokma, hoş bir musiki gibi gelir. Halbuki bunlar sonunda aleve dönen bir şeytan gıdasıdır ki, o önce zevk veriyor gibi görünse de, sonradan helak edici bir ateş kesidir. Bu helak alevini bu dünyada sezemeyenler, ahiret yurdunda yükselen alevlerin ortasında kaldıklarında işin hakikatini anlayacaklar, fakat iş işten geçmiş ve her şey bitmiş olacak. Feryad-ü figanlar, tükenişlerinin son nameleri halinde yükselecek. Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur. İnsanı iki şey helak eder. Biri nefsani arzulara uymak, öteki medhü sena edilmeyi sevmek. Ayet-i kerimede buyrulur. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. El-Kasas 83. Allah Teala ahiret saadetini dünyada haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah sevgisi kaynayan, mütevazı ve müttaki kullarına nasip eylemiştir. Zira tevazu nimetinden uzaklaşıp kötü sıfatlara sarılanlar, firavunlaşmaktan kurtulamamışlardır. O halde tevazu ile bu tür mezmun ahlaktan kurtulmak gereklidir. Tevazunun lütufları pek çoktur. Mütevazı insan cömerttir. Cömert insan merhametlidir. Merhametli insan mahlukata hizmet neşesi içinde bulunur. Bu da Rabbin rızasına vesile olur. Ancak tevazudan uzak bir kimse bu güzel vasıfların mahrumudur. Tevazu vasfına sahip kulda idrak inkişaf ettiğinden mütevazı kul dost ve düşmanını kolayca ayırt eder. Tevazu sayesinde bir gün nefsindeki sultanlığı, amirliği ve mevkileri kaybettiğinde görür ki kendisine dalkavukluk yapanlar bir anda düşman kesilirler. Kendisini çirkin bulurlar. Ondan usanırlar da arslandan kaçar gibi kaçarlar. Dolayısıyla kul, kendi hakikatini kendisine gösterecek bir gönül aynası olan Allah dostlarıyla beraber olmaya gayret sarf ederek nefsini ve onun hilelerini tanımalıdır. Ancak ehlullah'a ve onların hallerine gönül gözüyle nazar edip hikmetini kavramalı, çeşitli nefsani vesveselerle hatalı hallerden kaçınmalıdır. Bilmelidir ki ehlullah'ın kelamı ve halleri baştan başa hikmettir. Onlar ehli olmayanlardan gizlemek, ehil olanları da mahrum etmemek için kimi zaman sözlerindeki sırları bir takım rumuz ve işaretler ile söylerler. O sözlerin manasını ancak derin ve rakik gönül sahipleri idrak ederler. Hikmete ehil olmayan sığ idrakler ve ham gönüller ise sadece lafzı işitip kabukta kalır, öze nüfuz edemezler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurur: "Ben Resulullah'tan iki nevi ilim aldım. Birini neşreyledim, diğerini gizledim. Şayet neşreyleseydim, onun mealine tahammül edilemez, benim şu boynum giderdi." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet ve velayetin, veliliğin bütün farik vasıflarını kendinde cem etmişti. 120 bin küsur peygamberin fazileti ve seçkin evsafı en mükemmel bir şekilde onda toplanmıştı. O, her nebi ve velinin mümtaz vasfının kemalindeydi. Nübüvvette her peygamber kendine mahsus mümtaz bir vasıf ile sıfatlanmıştır. Mesela İbrahim aleyhisselam gönlünde masivaya dair hiçbir varlığın gölgesi dahi bulunmayan Allah dostu anlamında Halilullah. Hazreti Musa aleyhisselam hayatı celal sıfatının tecellisinde olan ve Allah ile konuşan manasında Kelimullah. İsa aleyhisselam batın tasfiyesi ve nefs tezkiyesiyle ahlakta kemale ermiş anlamında Ruhullah namını kazanmıştır. Evliyaullah hazaratının da her biri bir vasıfla mümtazdır ve ayrı ayrı tecellilere mazhardırlar. Mesela Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırruh manevi tasarrufta, Muhiddin Arabi kaddesallahu sırruh manevi ilimler ve keşfiyatta, Hazreti Mevlana kaddesallahu sırruh ise yakıcı ve kavurucu aşk, vecd ve muhabbette harikuladedir. Hazreti Mevlana kendi halini şöyle ifade eder: "Ben bu esrarı kapalı ve muhtasar söyledim. Açıkça beyan etmedim. Çünkü geniş beyan etmeye çalışanın dili, dinleyenin de idraki yanardı." Diğer bir beytinde de şöyle buyurur: "Benim beytim, beyt değil, bir mana cihanıdır. Hezlim de hezl değil, deyip, kıssalarım basit ve sıradan sözler değil, talimdir. Sırları izah ve idrak ettirmek içindir. Mesnevi, talim, irşat ve eğitim için tanzim edilmiş bir kitaptır. Mesnevi'nin diğer bir hususiyeti de anlayışlar, istidatlar ve kabiliyetler her insanda farklı olduğu için zaman zaman Hezil Vadisi'ne girmesidir. Yani basit gibi görünen kıssalarla Tanzim-i İlahi'nin esrarını, inceliklerini, hassasiyetlerini değişik tarzda izah eder. Hazreti Mevlana kendi vefatının Şeb-i Aruz, yani bir düğün gecesi olduğunu söyleyerek kendisinin beden kafesinden kurtulup da hüsn-i mutlaka, gerçek ve sonsuz güzele vuslatını ifade ederken söylediği, "Gönül dostlarım o gece bayram yapıp benim halimin sevincini yaşasınlar." sözleri ve "Ben ölüp de tabutuma konduğum zaman ayrılık, ayrılık, kabre konunca da veda, veda deme. Çünkü ölüm benim için kederlenilecek değil, sevinilecek bir şeydir." şeklindeki ifadeleri ne kadar manidardır. Mevlana kaddesallahu sırru, "Dünya nedir?" sualine, "Ruhlar hapishanesidir." diye cevap verir. İçli Yunus, bu dünya hapishanesinde yaşanan gurbet halini bülbüle sitem ederek ne güzel ifade eder. "Sen bunda garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül?" Hazreti Mevlana bir gazelinde, "Ben iş görmek ve halkı irşad etmek vazifesiyle mükellef olduğum için dünya hapishanesinde bulunuyorum. Yoksa zindan nerede, ben neredeyim? Kimin malını çalmışım ki mahpusum?" der. Dünyada atılan her adım kulu varacağı menzile biraz daha yaklaştırır. Her nefes aldıkça da dünyadan gitme zamanı yaklaşır. Diğer cihetten de ruhların asli vatanı alemi ervahtır. Her nefes aldıkça ruh da aslına yaklaşır. Havuzdaki suyun buharlaşıp kaybolması gibi sessiz sedasız alınıp verilen nefeslerle ömür de zamanını tamamlar. İnsanın maddi yapısının aslı toprak olduğu için o da toprakta çürür, toprağa dönüşür. Yani aslına rücu eder. Maddiyat böyle olduğu gibi maneviyat da böyledir. Manevi mayası cennetin eczasından olanlar cennete, cehennemin eczasından olanlar cehenneme giderler. Mevlana kaddesallahu sırruh ömrünün üç vasfını "hamdım, piştim ve yandım" diye ifade eder. Cesedin yanması ruhun manevi gıdalarla dolup hayvani gıdalara yer kalmaması neticesi, dünyevi lezzetlerden bütünüyle sıyrılması manasındadır. Nasıl ki kelebek ışığın etrafında cazibeye tutulur, iradesi gider, sonunda kendini ateşe atarak cesedini yakarsa, Hazreti Mevlana da cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir, buyurur. Hallacı Mansur, geçirdiği büyük ruhi ihtilaçlar neticesinde ölümü özledi. "Benim dirilişim ve hayatım ölümümdedir," dedi. Nefs çukurlarının girdabına düşmemek için Mevlana kaddesallahu sırru beyitlerinde şu ikazda bulunur: "Çamur yeme, çamur satın alma ve çamur arama. Çünkü çamur yiyenin daima benzi sarı olur. Kalbi istidatlarını tekamül ettirmek için de gönül gıdası ye. Yani kalbe doğan feyizler ile gıdalan ki daima genç kalasın ve tecelliyat-ı ilahiyeden çehren nurlansın, Erguvan çiçeği gibi olsun. Babil hükümdarı Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe attırdı. Ancak, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol. El-Enbiya 69. Emriyle ateş onu yakmadı. Etrafı gülistan oldu. O ateşe Nemrut ve tabileri girseydi, cesetlerinin külleri bile kalmazdı. Çünkü onlarda İbrahimlik yoktu, Nemrutluk vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir muharebesinde iki ordunun karşılaştığı sırada yerden bir avuç toprak aldı. Düşman tarafına attı. O toprak düşman safında bulunanların gözlerine girip hepsini gözlerini ovuşturmaya mecbur etti. Mağlubiyetlerine müncer oldu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Habibim, o toprağı attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. El-Enfal 17. O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın fiiline alet olmuştu. Bunun gibi ehlullah da Rabbin fiillerine alet olurlar. Bazen kudreti ilahi onların vasıtasıyla zuhura gelir. Faili mutlaka, yani ilahi iradeye mâkes olurlar. Hakk'ın izniyle tasarrufta bulunurlar. Kalbinde nemrutluk duygularından, yani hodgamlık ve menfaatperestlikten bir hisse bulunan kimselerin helak olmamaları ve şeytanın pençesinden kurtulabilmeleri için bir kamil terbiyecinin irşat ve terbiyesine girip selamete çıkmaları zaruridir. Nitekim kafesteki mahpus kuş, Hint kuşlarının rumuz ve talimatlarına harfiyen ittiba ederek selamete çıktı. Ahrardan oldu. Mevlana kaddesallahu sırruh buyurur. Ne mutlu o kimseye ki ölmeden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Ayeti gereğince benim müşterim Allah'tır. O beni yücelere çeker götürür. Benim kan diyetim, yani benim kendimi Allah yolunda feda etmemin karşılığı da Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin cemalini, güzelliğini müşahede etmemdir. Hazreti Mevlana devamla şu dua ile iltica ve tazarruda bulunur. Ey malikel mülk olduğu halde tacı ve tahtı bulunmayan Rabbimiz! Bizim gibi biçare ve bikeslere takılmış olan bu sert ve ağır nefs kelepçesini senden başka kim çıkarabilir? Bizi bu murdar nefsin elinden kurtar ki onun bıçağı kemiğimize dayandı. İlahi, elimizden tut. Bizi bizim elimizden satın al. Bizi kurtar. Gönlümüzdeki gaflet perdesini kaldır. Gönül gözümüzü aç. Fakat günahlarımızın perdesini yırtma ve bizi rezil etme. Amin.